kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 16. ayrım. 33. Fayton, Arnavutköy'deki köşkün önünde durunca deminden beri tekerleklerin tek düze gürültüsüne alışmış olan Hüsrev Bey birden sessizliği yadırgadı. Çevre zifiri karanlıktı. Faytonun iki yanındaki fenerler muşamba başlıkların altında ölü gözü gibi yanıyor, hiçbir yanı aydınlatmıyordu. Faytoncu arkasına döndü. ''Burası beyim, geldik. Sizi içeride bekliyorlar.'' Hüsrev Bey arabadan inerken faytoncuya para vermeyi düşündü bir an. Sonra arabacının da teşkilatın adamı olması gerektiğini düşünerek para vermenin yakışıksız kaçacağına karar verdi. Gece ılıktı. Çevrede hiç ışık gözükmüyordu. Karanlıkta alışkanlıkla tabancasını şöyle bir yokladıktan sonra dış kapının merdivenlerini çıktı. Nedense çevredeki ıssız karanlık hoşuna gitmişti. Kendi kendine gülümsedi. Büyük kapının ortasındaki aslan kafasına benzer topuzun üstündeki halkayı 3 kez vurdu. Kapı hemen açıldı. Bu kadar çabuk açılacağını ummayan Hüsrev Bey bir an hazırlıksız yakalanmış gibi şaşırdı. Belli ki adam hemen kapının ardında bekliyordu. Kapıyı açan uzun boylu adam Hüsrev Bey'in yüzüne baktıktan sonra ''Buyurun'' deyip yol verdi. Sonra başını dışarı uzatıp çevreyi kolaçan etti. Yeniden kapıyı kapatıp Hüsrev Bey'in önüne düştü. Hallarla kaplı basamaklardan çıktılar. Merdiven başına bir idare lambası konmuştu. İçerisi loştu. Üst kattaki bir odanın önünde durdular. İçeriden sesler geliyordu. Adam kapıyı vurup içeri girdi. Ardından da Hüsrev Bey'e yol verdi. İçeride 4 kişi vardı. Hüsrev Bey yalnızca Hakkı Bey'i tanıyordu aralarında. Onunla da İstanbul'a geldiğinin haftasında cemiyetin merkezinde tanışmışlardı. Hüsrev Bey'e emirleri Hakkı Bey'den alacağını söylemişlerdi. Tıknaz, bir perçeme hep fesinin dışına taşıyan saldırgan bakışlı yakışıklı bir adamdı. 30 yaşlarında gözüküyordu. Öbür üçünü tanımıyordu ama baş köşede oturan iri yarı adamın Yakup Cemil Bey olduğunu tahmin etti. Hakkında anlatılan efsaneleri dinleye dinleye daha görmeden tanımış gibiydi. Yakup Cemil ceketini çıkardı, belinin iki yanına 2 nagant tabanca sokuşturmuştu. Hüsrev Bey, Yakup Cemil'in tabancalarını göstermekten hoşlandığını anladı. Öbür ikisinde Harbiye Nezaretinden Binbaşı Mümtaz'la Binbaşı İhsan Bey diye tanıştırdı Hakkı Bey. Binbaşılar da sivil giyinmişlerdi. Ortada bir sini duruyordu, üstünde küçük tabaklar içinde mezeler dizilmişti. Bir karafaki rakı konmuştu, rakılarını minik kadehlerle içiyorlardı. Hakkı Bey sesini fazla yükseltmeden ''Buraya bakın'' diye seslendi. Kapı hemen açıldı. İçeri Hüsrev Bey ile ilk geldiğinde karşılayan uzun boylu adam girdi. Hüsrev Bey gene şaşırdı. O uzun adam her kapının ardından çıkıyordu. Hakkı Bey emir vermeye alışkın bir sesle konuştu. ''Hüsrev Bey'e rakı verin. Aşağıya da söyle, sıcak bir şeyler yapsınlar. Hüsrev Bey uzun yoldan geldi, açtır. Şu sininin üstünde derleyip toplayın.'' Adam dışarı çıktı, çıkmasıyla girmesi bir oldu. Arkasında bir kadın vardı. Sininin üstündeki tabakları kaldırıp yerine yeni tabaklar konuldu. Hüsrev Bey'e bir kadeh rakı verdiler. Hüsrev Bey işlerin süretine şaşıyordu. Yemekleri taşıdıktan sonra adamla kadın yeniden ortadan kayboldular ama Hüsrev Bey adamın kapının ardında beklediğinden emindi. Rakılar tazelendikten sonra Hakkı Bey hemen konuya girdi. ''Hüsrev Bey, arkadaşlar sizi tanıyor. Hakkınızda her şeyi biliyorlar. Şam'da ve Bağdat'ta yaptıklarınız burada da takdirle takip edildi. Genç olmanıza rağmen kısa zamanda başarılı işler yaptınız. Bunları söylemekten maksadım burada takdir edildiğinizi bilmenizi istediğimdendir. Şimdi burada niye toplandığımızı anlatayım. Arkadaşlarım vaziyetten haberdarlar. Onun için sizi kısaca izah edeceğim.'' Hakkı Bey durup bir sigara yaktı. Hüsrev Bey konuşma sırasında hiç tepki göstermemişti. Övülmek biraz canını sıkıyordu. Hakkı Bey sigarasını yaktıktan sonra yeniden söze başladı. ''Vazifemizi anlatmadan önce teşkilatın yapısını ve gayesini bir kere daha hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Gayet yakinen bildiğiniz gibi memleketin kötü gidişine dur demek için ordunun münevver subayları ile sivil kesimden münevver insanlar bir araya gelip el ele vererek harekete geçtiler. Ülkenin vatansever evlatları halkı ve imparatorluğu kurtarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar. Büyük acılar pahasına bugünkü duruma geldik. Lakin hainlere ve gafillere daima her yerde rastlamak mümkün. Bugün, ma teessüf, teşkilatımızın içinde de bu cins insanlara az olmakla birlikte rastlanıyor. Bunlar teşkilatın politikasına karşı çıkıyor. el altından baltalayıcı hareketlere tevessül ediyorlar. Gene de sevindirici olan yanı subaylarımız arasından bu cins insanların hiç çıkmamış olmasıdır. Hüsrev Bey, gerçi siz sivilsiniz ama yaptığınız vazifeler itibariyle artık biz sizi de kendimizden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle siviller hakkındaki laflarımın sizi incitmeyeceğine eminim. Sivillerin arasında bazı itilafçılar bulunuyor kanaatindeyiz. Ayrıca açıkça söylemeseler de bu siviller ordunun ve münevver subayların önderliğini kabul etmiyorlar. Subaylarımızın canlarını feda ettiklerini görmezden geliyorlar. Hüsrev Bey, siz de gayet iyi bilirsiniz ki orduyu teşkilattan ayırmak teşkilatı çökertir. Teşkilatımızın çökmesi ise imparatorluğun çökmesi demektir. İmparatorluğun ayakta kalmasının en büyük teminatı teşkilatımız ve ordumuzdur çünkü. Hakkı Bey yeniden susup bir süre bekledi. Kısa bir sessizlik oldu. Yakup Bey arkasına yaslanıp bacak bacak üstüne atmıştı. Kimseye önem vermeyen bir tavrı vardı ve bu tavrı vurgulanmaktan hoşlandığı belliydi. Hakkı Bey Hüsrev Bey'in yüzüne bakarak yeniden söze başladı. Şimdi bütün bunları anlatmaktan maksadım, vazifemizin önem ve ciddiyetini bir kere daha tebarüz ettirmek istememdir. Netice itibariyle bize tevcih edilen vazife, teşkilatımızı ve imparatorluğumuzu yakından alakadar ediyor. Son zamanlarda bu hareketlerin başını ise senelerce bizimle çalışmış bir gazeteci çekmeye başladı. Jurnal yazdığı günleri unuttu. Şimdi aleyhimize çalışıyor. Buna daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Bu işin halli de bize düşüyor Hüsrev Bey. Ben bu şahsın hüviyetini size bilahare bildireceğim. Hakkı Bey tepkisini göstermek için Hüsrev Bey'e baktı. Hüsrev Bey ise tepkisiz lafın sonunu bekliyordu. Suikasta kullanılacak arabayı Mümtaz Bey bulacak. Teşkilata ait olmayan bir araba bulacağız. Mümtaz Bey arabacı kılığına girecek. İhsan Bey de arabada müşteri gibi oturacak. Yakup Cemil Bey sizinle gelecek. Suikast sırasında sizi silahıyla koruyacak. Haini vurduktan sonra derhal sizi bekleyen arabaya binip oradan uzaklaşacaksınız. Bu konuda bizden başka kimse malumat sahibi olmayacak. Bir arabacı bile kullanmaya cesaret edemedik. Teşkilatın bu işle ilgili asla anlaşılmamalı. Hiçbirimiz yakalanmamalıyız. Zaten bu nedenle Yakup Cemil Bey biraz uzakta bekleyip sizi koruyacak. Size yaklaşan olursa derhal icabına bakacak. Sizi yakalamaya kalkışan olursa kim olursa olsun vuracak. Hüsrev Bey planın kendisine anlatılmayan kısmını da kestirdi. Durum karışırsa Yakup Cemil kendisini de vurup arabayla kaçacak. Hatta bir karışıklık olmasa bile kendisi gazeteciyi vurduktan sonra geride şahit bırakmamak için kendisini de vurmayı planlamış olabilirlerdi. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Neyle alakalı olarak? Dedi Hüsrev Bey. Bu planla alakalı olarak demek istedim. Hayır, yok. Alınmasını istediğiniz bir tedbir ya da teklifiniz varsa tereddüt etmeden söyleyin. Hüsrev Bey tek tek odadakilerin yüzüne baktı. O bakarken herkes tedirgin oldu. Bu tedirginliği de hissetti Hüsrev Bey. Özellikle Yakup Cemil Bey bu bakışlardan hoşlanmadığını belli etti. Hüsrev Bey hafifçe gülümseyerek Hakkı Bey'e döndü. Bir fikrim olursa bunu söylemekten çekinmem Hakkı Bey. Ben sizin yaptığınız plana uyarım. Ayrıca hasreten belirtmek istediğim husus, beni korumak istemenize sevindim ama bana yaklaşan ya da saldıran olursa bunu ben kendim de hallederim. Hüsrev Bey hafifçe Yakup Cemil'e baktıktan sonra sözlerine devam etti. Bana saldıran kim olursa olsun hiç merak etmeyin. Onu orada haklarım. En azından postu pahalıya satarım. Bu konuda hiç endişelenmeyin. Odada soğuk bir sessizlik oldu. Hakkı Bey sakin bir sesle konuştu. Bundan eminiz Hüsrev Bey. Onun için teşkilat sizi intihap etti bu vazife için. Ayrıca Yakup Cemil Bey de böyle olaylarda çok tecrübeli ve güvenilir bir zattır. O bakımdan da içiniz rahat olsun. Benim içim rahat Hakkı Bey. Mesele herkesin içi rahat olsun. Yakup Cemil'in sesi yükseldi birden. Nedir bu rahatlıkla kırdası? İçim rahat, için rahat. Rahatlık isteyen anasının koynunda yatsın. Biz rahatlık peşinde değiliz burada. Ne rahatlığı? Alt tarafı Allah'ın verdiği bir can. Bunun için bu kadar konuşmak ayıptır. Yakup Cemil Bey'in sesinin yükseldiği sırada kapının dışında bir tıkırtı duyar gibi oldu Hüsrev Bey. Uzun boylu adamın içeriği dinlediğini, her an içeri dalmaya hazırlandığını anladı. Odada sinirli bir sessizlik oldu. Hüsrev Bey yelek cebindeki saatini çıkartmak bahanesiyle ceketini hafifçe geri itti. Saatine baktıktan sonra yeniden yelek cebine yerleştirdi ama elini çekmedi. Tabancasını her an çıkarmaya hazır bir halde beline dayadı. Mümtaz Bey ile İhsan Bey'in de yavaşça ellerini bellerine götürdüklerini görmüştü. Yakup Cem'in silahına davranmaya çok istekli olduğunu, her an adam vurabileceğini herkes biliyordu. Daha önce de bunun örneklerini görmüşlerdi. Üstelik kimsenin kendisine karışmayacağına emin olduğu için fazlasıyla rahat, hatta küstahça davranıyordu. Hakkı Bey yatıştırıcı olmaya çalışan bir sesle konuştu ama onun da yüzü hafifçe sararmıştı. Kimse canının derdinde değil Yakup Cemil Bey. Meseleyi en temiz şekilde nasıl halledeceğimizi konuşuyoruz. Arkadaşlar arasında bir emniyet olmazsa bu iş zor olur. Ben emniyet falan anlamam. Gider vurur geliriz. Hüsrev Bey bunu yapmayacaksa başkası yapar. Hüsrev Bey bunu yapmayacağını söylemedi. Aksine yapacağını söyledi. İyi ya, öyleyse ne uzatıyoruz böyle? Uzatmıyoruz. Konu kapandı zaten. Gene bir sessizlik oldu. Tuhaf şekilde. Telsiz, telgraf gibi bir konuşma oluyordu. Biri konuşuyor, bir suskunluk oluyor, yeniden biri konuşuyordu. Bu konuşma tarzı da bütün konuşulanları yapmacık bir havaya sokuyordu. Hüsrev Bey sakin bir sesle. Yakup Cemil Bey, dedi. Yakup Cemil küçümseyen bir ifadeyle Hüsrev Bey'e döndü. Evet. Sizin Nazım Paşa'yı arkasından vurduğunuz doğru mu? Yakup Cemil birden ayağa fırladı. Ne dedin? Ne dedin? Yakup Cemil ayağa kalkıp iki elini birden silahlarına atmıştı ama ona gantlarını çıkartana kadar Hüsrev Bey ayağa fırlamıştı, tabancası da elindeydi. Hüsrev Bey odaya bomba gibi düşen sessizliğin içinde gene kapıdaki tıkırdığı duydu. Hafifçe kapıya yan döndü, önce içeri gireni sonra Yakup Cemil'i vuracaktı. Öteki üç adamın da ellerini tabancaların üstüne koyduklarını gördü ama kavgada kimi tutacaklarını tam kestiremediler. Yakup Cemil'den pek hoşlanmadıkları belliydi ama kendisinden yana çıkacakları da kesin değildi. Yakup Cemil elleri tabancaların üstünde ayakta duruyordu, ne silahlarını çekebiliyor ne de yerine oturabiliyordu. Hakkı Bey yatıştırıcı bir sesle konuştu. Arkadaşlar, bizim davamız birbirimizle değil, düşmanlarımızla. Çocukluğu bırakalım, herkes yerine otursun. Yerinize oturun lütfen Yakup Cemil Bey. Siz de silahınızı lütfen cebinize koyun Hüsrev Bey. Biz birbirimize düşersek bu en çok düşmanlarımızı sevindirir. Silahlarımızı kullanacağımız yer burası değil. Ayrıca bize yakışmıyor da. Hüsrev Bey çok eğlendiğini fark ettirmemeye çalışarak tabancasını beline soktu. Bunun için Yakup Cemil'in oturmasını bile beklemedi. Yakup Cemil bir süre daha elleri tabancaların üstünde ayakta durduktan sonra yerine oturdu. Hakkı Bey, rakı getirin, diye bağırdı. Gene daha o bağırır bağırmaz kapı açıldı, elinde içki sürahisiyle kapıdaki adam içeri girdi. Hüsrev Bey adamın o kadar süratle nasıl davrandığını bir türlü anlamıyordu. Adam herkese rakı dağıttı, herkes küçük kadehteki rakıları birer dikişte bitirdi. Hüsrev Bey, Mümtaz Bey ile İhsan Bey'in bakıştıklarını fark etti. O ikisinin Yakup Cemil'den de kendisinden de hoşlanmadıklarını anladı. Bir olay çıkarsa ikisini de vuracaklardı. Hakkı Bey'in kimden yana olduğunu ise hala anlamamıştı. Yakup Cemil Bey ise deli bakışlarla odadakilerin yüzüne bakıyor, elindeki sigaradan arka arkaya nefesler çekiyordu. Deminki olayı içine sindirmediği belliydi. O güne kadar böyle bir olayla karşılaşmamıştı. Daima tabancayı ilk çeken, daima karşısındakini korkutan, daima karşısındakini öldüren kendisi olmuş. Yaptıklarından dolayı da hiç cezalandırılmamış, aksine teşkilatın asker kanadından hep övgü almış, genç subaylar kendisine hayran olmuş, onu taklit etmeye çalışmış. Yaptıkları cepheden cepheye efsaneler halinde anlatılmıştı. Şimdi Bağdat'tan çıkıp gelen genç bir adamın kendisini tehdit etmesini hazmedemiyordu. Hakkı Bey her an yeni bir olay çıkabileceğini, Yakup Cemil'in birden silahına sarılabileceğini düşündü. Yakup Cemil'in tabur kumandanlığı sırasında bir eri hiç sorup soruşturmadan nasıl çekip vurduğunu gözleriyle görmüştü. Adam vurmak konusunda hiç düşünmeden harekete geçtiğini biliyordu. Yeni bir tatsızlığa meydan vermemek için sakin olmaya çalışan bir sesle konuştu. Artık geç oldu. Biz de yorgunuz. Arzu ederseniz odalarınızı göstersinler, yatalım. Yarın sabah sakin kafayla meseleyi daha iyi değerlendiririz. Mümtaz Bey de Hüsrev Bey geldiğinden beri ilk kez konuşarak bu teklifi onayladı. İyi olur birader, geç oldu. Yatalım. Hakkı Bey Yakup Cemil Bey'e döndü. Buyurun Yakup Cemil Bey, size odanızı göstereyim. Yakup Cemil Bey kimseye iyi geceler demeden çıktı odadan. Onlar çıktıktan sonra üçü birer sigara yakarak sessizce içtiler. Hüseyin Bey içlerinden hangisinin bu gece olanları gidip teşkilatın yöneticilerine rapor edeceğini merak etti. Yakup Cemil olmayacaktı rapor eden. O yalnızca Hüseyin Bey'i öldüreceğini söyleyip orada burada gevezelik ederek dolaşacaktı. Kendisi de rapor etmeyecekti. Hiçbir zaman hiçbir olayı rapor etmemişti zaten. Bu onun işi değildi. O icraatla ilgiliydi. Hakkı Bey rapor edecekti herhalde. Belki de üçü birden ayrı ayrı raporlar vereceklerdi. O raporların sonunda bir karar alınacaktı bir yerlerde. Hüseyin Bey o kararın pek de kendi lehinde bir şey olmayacağını seziyordu. Hemen harekete geçmeseler bile uzun vadede Hüseyin Bey'e pek güvenle bakmayacaklar, onun bu davranışını affetmeyeceklerdi. Bundan sonra hiç kimseye güvenemeyeceğini biliyordu artık ama bu bir değişiklik yaratmıyordu. Çünkü zaten hiç kimseye güvenmemişti. Yalnızca güvensizliği biraz daha artıyordu. Biraz daha dikkatli davranacaktı. Yapılacak suikaste Yakup Cemil katılırsa gazeteciyi vurmadan önce Yakup Cemil'i muhakkak temizleyecekti. Buna ne zaman karar verdiğini bilmiyordu ama karar vermişti. Galiba Yakup Cemil odadan çıktıktan sonra ötekilerle sigara içerken verilmişti bu kararı. Kendisi Yakup Cemil'i vurmazsa Yakup Cemil onu suikasttan sonra kesinlikle vuracaktı. Bunu adı gibi biliyordu. Biraz sonra yanında uzun boylu adamla Hakkı Bey geri döndü. O gelince Mümtaz Bey ile İhsan Bey iyi geceler deyip odalarına gittiler. Konağa alışkın oldukları, burada daha önce kaldıkları hallerinden anlaşılıyordu. Hakkı Bey de Hüseyin Bey'i odasına götürdü. Onlar koridorda yürürken uzun boylu adam da elinde bir idare lambasıyla arkalarından yürüyordu. Odanın kapısında Hakkı Bey Hüseyin Bey'in kolunu tuttu yavaşça. Bu işi Yakup Cemil Bey olmadan halledeceğiz. Artık birlikte çalışmanız yerinde olmaz. En kısa zamanda da bu işi halletmeliyiz. Ben size birkaç güne kadar haber vereceğim. Yakup Cemil Bey iyi adamdır ama biraz asabidir. Çok faydaları olmuştur teşkilata. Gözünü budaktan sakınmaz. Ama kaç kere ölüme gözünü kırpmadan yürüdüğünü gördüm. Ona sinirlenmeyin. Bu olayı unutun gitsin en iyisi. Hüseyin Bey bir şey söylemeden başını salladı. Hakkı Bey arkasını dönüp giderken yeniden geri döndü. Ha, söylemeyi unuttum. Yakup Cemil Bey yerine sizi ben koruyacağım. Ben katılacağım bu işe. Hüseyin Bey Hakkı Bey'in yüzüne baktı. İyi, dedi. Odasına girdi. Kapıyı dikkatle kilitleyip arkasına bir sandalye dayadı. Tabancasını çıkarıp başucundaki komodinin üstüne koydu. Gidip pencereyi gözden geçirdi. Bir iskemleyi de ters çevirip pencerenin altına yerleştirdi. İçeri giren biri iskemleye takılacaktı. Yattığı yerde uykuya dalmadan önce Hakkı Bey'e güvenip güvenemeyeceğini kafasında tarttı. Güvenemeyeceğine karar verdi. İstanbul kendisi için artık güvenilmez bir yerdi. Ama bu tartışma olmasaydı da İstanbul kendisi için güvensiz bir yer olacaktı. Ölümle haşır neşir insanlarda olduğu gibi Hüseyin Bey'de de dostla düşmanı birbirinden derhal ayırt eden duygular çok keskinleşmişti. Daha konağa gelir gelmez bu insanların kendisine güvenmediklerini anlamıştı. Anlamadığı tek şey, güvenmedikleri halde niye kendisine bu kadar önemli bir suikasta görev verdikleriydi. Bir de niye güvenmediklerini kavrayamamıştı. Bugüne kadar görevlerini daima iyi yapmış, teşkilatın çıkarlarına hizmet etmiş, gerektiğinde gözünü kırpmadan adam öldürmüştü. Bütün bunlara karşın kendisine güvenmiyorlar, üstelik biraz düşmanca bakıyorlardı. İstanbul'daki yöneticilerin herkesten kuşkulanmak gibi garip bir alışkanlıkları olduğuna karar verdi sonunda. Sonra uykuya daldı. Bir ara kapıda bir tıkırtı duyar gibi olduysa da gece olaysız geçti. Ertesi sabah kalktığında konuklar gitmişlerdi. Uzun boylu adamın çağırdığı bir faytona binip o da ayrıldı konaktan. 16. ayrımın sonu. Sayfa 171. Devamı 17. ayrımda.